Ayrım 34.
Kazaklar arasında en azılı beyaz partizanlar ona katıldılar. Çoğunluk köylerinde kaldılar. Olacağını beklemeye koyuldular. Koşayov kulağı kirişte bekliyor, köyde olup bitenleri hiç kaçırmıyordu. Ama Tatarsk'ta hayat pek de hoş değildi. Kazaklar katlanmak zorunda kaldıkları sıkıntılar yüzünden Şura idaresine bol bol küfrediyorlardı. Köydeki kooperatifin geçende açtığı ufacık dükkanda hemen hiçbir şey bulunmuyordu. Sabun, şeker, tuz, gaz, kibrit, tütün, araba yağı, bütün bu hayati ihtiyaç maddeleri yoktu. Çıplak raflarda pahalı cigaralarla aylar ve aylar satılmadan duran kapkacak sıralanmıştı. Gaz yerine köylü ufak tabaklar içinde erimiş tereyağı ya da kuyruk yağı yakıyordu. Cigara yerine ham tütün içiyorlardı. Kibrit yoktu. Herkes demircilerin yaptığı kaba saba çakmaklarla, çakmak taşlarıyla idare ediyordu. Suya ayçiçeği sapları koyar, onunla kavı kaynatırlar da daha çabuk ateş aldırırlardı. Yine de kolay olmuyordu ateş elde etmesi. Akşamları ihtilal komitesinden eve dönerken, Mişa kaç kere köşede halka olmuş tiryakileri çakmak taşlarından kıvılcımlar sıçratırken görmüştü. Soluklarının altından küfrü basıyorlardı. Ulan Şura hükümeti bir ateş bize. Sonunda içlerinden biri kuru kava bir kıvılcım düşürmeyi becerir, hepsi birden bir çare alevi üflemeye koyulurlardı. Cigaraları yaktıktan sonra topukları üstüne çömelirlerdi sakin sakin, son haberleri konuşurlardı. Cigara saracak kağıt da yoktu. Kilise odasındaki bütün sicil kağıtları yakıldı gitti. Köylü onları içip bitirdikten sonra sıra kulübelere geldi. Çocukların okul kitaplarına, hatta yaşlıların din kitaplarına kadar ne varsa kulübelerde cigara sarmak için kullanıldı. Melekovların avlusuna sık sık gelen Prokhor Zikov, Mihail'den alabildiği kadar kağıt aldı. Sonra yaslı yaslı konuştu. Benim karının çeyiz sandığının kapağı hep eski gazete kağıtlarıyla kaplıydı. Koparttım koparttım cigara sardım. Bir de Ahdi Cedid'imiz vardı, din kitabı yani. Onu da içtim bitirdim. Ahdi Atik de gitti. Yazık ermişler az yazmışlar bu kitapları. Benim karının bir aile defteri vardı. Bütün akrabalar ölüsü canlısı yazılıydı orada. O defteri de içtim. Peki şimdi kağıt yerine lahana yaprağı ya da dulavrat otu mu kullanacağız yani? Mihail sen ne dersen de bize bir gazete lazım. Tütünsüz yaşayamam ben. Alaman cephesindeyken kaç kere ekmek tayınımı verdiydim de bir tutamcık tütün aldıydım. Tatarsk'ta hayat şen değildi o sonbahar. Arabaların yağlanmayan tekerlekleri gıcır gıcır öttü. Yağsız kalan deri koşumlarla ayakkabılar hep çatladı. Ama asıl acısı tuz sıkıntısıydı. Tatarsklılar Vyshanskaya gidiyor, besili bir koyunu satıp 2,5 kilo tuz alıyor, dönüşte Şura hükümetine basıyorlardı küfrü. O kahrolasıca tuz yüzünden Mihail az çekmedi. Günün birinde birkaç yaşlı adam geldi Şura odasına. Başkanı ve karla selamladılar, kasketlerini çıkardılar, peykelere kuruldular. Köyde hiç tuz yok başkan bey, dedi birisi. Artık bey filan kalmadı, diye Mişa onu düzeltti. Kusuruma bakma, alışkanlık işte. Hep ağzımdan kaçıyor. Beysiz yaşarız ama tuzsuz yaşayamayız. Peki nedir dileğiniz? Başkanım, ne yapıp yapıp köye tuz getirmelisin. Ta Maniç'ten öküzlerle taşıyamayız. Durumu nahiyeye bildirdim. Haberleri var. Yakında herhalde gönderecekler. Göle su gelene kadar kurbanın canı çıkar dedi ihtiyarlardan biri gözlerini yere dikip. Mişa birden parlayıp masadan kalktı. Öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Ceplerini ters yüz edip gösterdi. Ben de tuz aramayın görün işte. Yanımda tuz taşımıyorum. Yoktan da var edecek değilim. Anladınız mı ihtiyarlar? Bu tuz da nereye gitti? Diye sordu bir an süren bir sessizlikten sonra tek gözlü Çumakov. Tek gözüyle şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Eski günlerde eski hükümet zamanında sözünü bilem etmezdik. Her yerde vardı yığınlan ama şimdi bir tutam olsun bulamıyorsun. Bizim hükümetimiz ne yapsın dedi Mişa daha sakin. Suçlu olan bir hükümet varsa o da sizin eski kadet hükümetiniz. Her şeyi öyle yakıp yıktılar ki tuz taşımaya araba bile kalmadı. Bütün demir yolları harap, vagonlar da. geri çekilme sırasında beyazların devlet malını nasıl tahrip ettiklerini, fabrikaları uçurduklarını, depoları ateşe verdiklerini ihtiyarlara anlatmaya çalıştı. Savaşta kendi gözüyle görmüştü bir kısmını, çoğunu da işitmişti. Geri kalanını kendi şura hükümetine karşı hoşnutsuzluğu azaltmak için kendisi oracıkta uydurdu. Hükümeti suçlamalara karşı korumak için bir dolu hikaye uydurdu. Bir yandan da düşünüyordu. O domuzların yaptıklarını birazcık büyütmekten bir zarar gelmez. Nasıl olsa domuz herifler daha da domuz demekten bir şey çıkmaz ama bizim işimize yarar. Siz ne sanıyorsunuz bu burjuvaları? Aptal mı herifler? Bütün Rusya'da ne kadar şeker, su stoğu varsa topladılar. Binlerce kilo, binlerce Kırım'a taşıdılar. Orada vapurlara yükleyip öbür ülkelere satmaya götürdüler, dedi gözleri parıldayarak. Peki bütün araba yağını da mı olduğu gibi alıp götürdüler? Tek gözlü Çumakov inanmaz inanmaz sordu. Yok, geride mi bırakacaklardı sandın dede? Sanki hiç sizi emekçi halkı düşünürlermiş gibi. Araba yağını bile satacak adam bulur onlar. Ellerinden gelseydi her şeyi götüreceklerdi. Sırf millet burada açlıktan ölsün diye. Orası öyle doğru tabii dedi ihtiyarlardan biri. Zenginler hepsi öyledir. Zırhına kadar alırlar. Ne kadar zenginleşirlerse o kadar açgözlü olurlar. Biz onu bilir, iyi biliriz. Vyashanska'da bir tüccar varmış. İlk çekilmede nesi var nesi yok arabalara yüklemiş. Son ibrişimine kadar bütün malını alıp götürecekmiş. Kızıllar yaklaşmışlar. O daha avlusundan çıkmaya hazır değilmiş. Gocuğu üstünde oradan oraya koşturup kerpetenle duvarlardan çivileri söküp çıkarıyormuş. Bir çivi bile bırakmam onlara namussuzlar diyormuş. Tevekkeli değil araba yağını bile alıp götürdüler herifler. Ne olursa olsun biz tuzsuz nasıl idare edeceğiz? İhtiyar Maksayev konuşmanın sonuna doğru dostça sordu. Yakında işçilerimiz daha çok tuz çıkaracaklar. Siz bu arada Maniç'e araba gönderirsiniz diye Mişa ihtiyatla akıl verdi. Köylü oraya gitmeye hevesli değil. Kamuklar bir dert. Göllerden tuz alalım bırakmıyorlar. Üstelik öküzlerimizi de alıyorlar elimizden. Tanıdığım biri geri geldiğinde elinde bir kamçısı kalmıştı. Bir gece 3 silahlı kalmuk gelmişler, öküzlerini alıp götürmüşler. Elleriyle boğazlarını gösterip ağzını açayım deme yoksa sonun fena olur demişler. Oraya gitmenin sonu böyle oluyor işte. Ne yapalım biraz bekleyeceğiz dedi Çumakov içini çekti. Mişa ihtiyarlarla az çok bir uzlaşmaya vardı ya, evde bu tuz meselesi yüzünden Dünya ile bayağı atıştılar. Mişa'nın karısıyla arası hiç de iyi değildi. Hep o gün başlamıştı. Prokurorun önünde Gregor hakkında o sözleri söylediği gün. O ufak tartışma unutulmadı. Bir akşam masada Mişa, "Çorban tuzsuz hanım," dedi. "Masada yeterince tuz olmazsa sonra sırtından çıkar bunun acısı biliyorsun." Bu hükümet başımızda kaldıkça daha çok tuzsuz kalırız. Biliyor musun ne kadar tuzumuz kaldı? Ne kadar? 2 avuç. Durum kötü. Mişa işini çekti. Başkaları ta yazın Maniç'e gittiler tuz almaya. Senin tuzu düşünmeye vaktin mi oldu ki? Dedi Dunya azarlayıcı bir sesle. Neyle gidebilirdim ki? Daha evliliğimizin ilk yılında seni arabaya mı koşsaydım yani? Sahice öküzlere gelince. Şakalarını başka zaman yaparsın. Yemeğini tuzsuz yiyeceğin günlere sakla. ''Bana ne bağırıyorsun yahu? Söyle, nereden bulayım ben tuzu? Ne biçim şeylersiniz siz kadınlarda? Kus da bul istersen ama bul. Ya hiç yoksa ne yapalım ha?'' ''Başkaları öküzlerle Maniç'e gittiler ama. Şimdi tuzları da var, her bir şeyleri de var. Ama biz tatsız tuzsuz yiyoruz yemeğimizi. Bir yolunu buluruz Dünya. Yakında tuz gönderecekler. Çok mu az tuzumuz? Sizde her şey var ama bol bol. Siz dediğin de kim? Kızıllar. Sen nesin pekala?'' Ben neysem neyim. Konuştuğunuzda konuştunuz hep. Her şey bolluşacak. Hep bir eşit yaşayacağız, iyi yaşayacağız. Bu mu sizin iyi yaşamanız? Çorbanıza koyacak tuzumuz bile yok. Mişa karısına telaşla baktı, sarardı. Nedir bu böyle Dünya? Neler diyorsun? Nasıl konuşursun sen böyle? Ama Dünya gemi azıya almıştı. O da öfkeden, kızgınlıktan sarardı. Sesini yükseltip haykırarak devam etti. E peki nasıl yaşayacağız böyle? Ne öyle gözlerini açmış bakıyorsun? Biliyor musun ki başkan bey tuzsuzluktan milletin diş etleri kabarmaya başladı? Çorak yerlerde toprağı kazıyorlar da ta Nakayev höyüğüne kadar gidiyorlar onun için. Toprağı kazıyorlar da onu koyuyorlar çorbalarına. Sen duydun mu bunu ha? Dur hele, o kadar bağırma. Daha? Dunya ellerini çırptı. Daha ne istiyorsun? Ama ne yapıp edip dayanmamız gerek değil mi? İyi, sen dayanırsın işte. Ben dayanırım ama sen, bütün Melekov tıynetin çıkıyor ortaya. Ne tıyneti? Sizin o karşı ihtilacı tıynetiniz ne olacak, dedi Mişa gergin bir sesle. Masadan kalktı. Yere bakıyor, gözlerini karısının yüzüne kaldırmıyordu. Dudakları titreye titreye konuştu. Bir daha böyle konuşacak olursan seninle beraber yaşayamayız, anladın mı? Sözlerin bir düşmanın sözleri. Dunya bir karşılık verecekken Mişa gözlerini daraltıp yumruğunu havaya kaldırdı. Kes sesini, dedi kısık bir sesle. Dunya hiç korkusuz merakla baktı ona. Bir an sonra sakin, neşeli bir sesle iyi ya, pekala, dedi. Tam da bulduk konuşacak konuyu. Tuzsuz yaparız, ne yapalım? Bir saniye sustu. Sonra Mişa'nın o kadar sevdiği o sakin gülümsemesiyle ekledi. Kızma bana Mişa. Eğer her konuda biz kadınlara kızarsan sen, kızmaktan bir hal olursun sonra. Kafasız bir kadından başka ne beklenir? Pişmiş meyve mi istersin, biraz yoğurt mu vereyim? Dunya gençti daha ama sağduyusu kuvvetliydi. Bir tartışmada ne zaman inatlaşacağını, ne zaman boyun eğip çekileceğini iyi bilirdi. Bir iki hafta sonra Gregor'dan mektup aldılar. Wrangel cephesinde yaralandığını, iyileştikten sonra belki terhis olacağını yazıyordu. Dunya mektubu Mişa'ya okudu. Sonra ihtiyatlı sordu. Mişa, ağabeyim gelince nasıl yapacağız? Benim kulübeme geçeceğiz. O burada oturur. Malı paylaşırız. Birlikte yaşayamayız tabii. Anlaşılan Aksinya'yı eve alacak. Mümkün olaydı senin ağabeyinle bir dam altında hiç oturmazdım, dedi Mişa kesinlikle. Dunya kaşlarını kaldırdı, şaşmıştı. Niçin oturmazdın Mişa? Pekala biliyorsun niçin. Yani beyazlara hizmet etti diye mi? Öyle. Nasıl da nefret ediyorsun ondan, ama bir zamanlar arkadaştınız. Niçin sevecekmişim onu? Arkadaştık ama arkadaşlığımız çoktan sona erdi. Dunya çıkırığın başındaydı. Çıkırık öte öte dönerken birden iplik koptu. Dunya tekerin kenarını avcuyla tuttu, ipliğin iki ucunu birleştirip kıvırırken kocasına bakmadan sordu. Döndüğü zaman kazaklarla birlik oldu diye bir şey gelir mi başına? Yargılanacak, mahkeme önüne çıkacak. Ama acaba ne hüküm giyer? Ben ne bileyim, ben yargıç değilim. Kurşuna dizerler mi dersin? Mişa, Mişatka'yla Polyushka'nın uyudukları yatağa baktı. Düzenli soluk alışlarını dinledi. Sesini alçaltıp cevap verdi. Olabilir. Dunya başka bir şey sormadı. Ertesi sabah ineği sağdıktan sonra Aksinya'yı görmeye gitti. Grishka yakında geliyor, sana haber vereyim dedim. Sevin. Aksinya sesini çıkarmadan bir tencere içinde su koydu, kömürlerin üstüne, sonra ellerini göğsüne bastırdı. Alev alev yanan yanaklarını gören Dunya, ama o kadar çok sevinme dedi. Benimkisi mahkemeden kurtulamayacak diyor. Ne ceza verirler artık orasını Tanrı bilir. Aksinya'nın ıslak, parıl parıl gözleri bir an dehşet içinde kaldı. Niçin? Diye sordu irkilip, dudaklarındaki sevinç gülümsemesini daha silememişti. Ayaklanma için, her şey için işte. Saçma, yargılamazlar onu. Senin Mihail bir şey bilmiyor, bakma öyle ötüp durduğuna. Belki yargılamazlar, Dunya sustu. Sonra içini çekecekken kendini tutup, ağabeyime çok kızıyor dedi. Öyle üzülüyorum ki söyleyemem. Çok üzülüyorum Gregor için. Yine yaralanmış, hayatı hep karışık, hep bir düğüm nedense. Gelsin de geri, çocukları alır bir yere saklanırız, dedi Aksinya heyecanla. Kim bilir neden, başörtüsünü çıkardı, sonra yine sardı peykinin üzerinde tencereleri oradan oraya kaldırıp koymaya başladı. Birden üzerine varan şiddetli heyecanı tutamıyordu. Peykiye oturup eski, aşınmış önlüğünün kıvrımlarını dizinin üstünde düzeltirken ellerinin titrediğini gördü Dunya. Boğazında bir şey düğümlendi, içinden kalkıp bir yere gitmek, orada bir başına ağlamak geliyordu. Anam gözü arkada öldü, dedi sakin bir sesle. Neyse, ben gidiyorum, ocağı yakmalıyım. Aralıkta Aksinya bir acele çekingen Dunya'nın boynundan öptü. Sonra birden elini kapıp dudaklarına götürdü. Sevindin mi? Dunya sordu titrek bir sesle. Evet, azıcık birazcık. Aksinya şakacıktan sonra gülümseyip gözyaşlarını saklamaya çalıştı. 6. Terhis olmuş bir kızıl kumandan olduğu için Gregor'a Milerovo istasyonunda bir araba bir de at verdiler. Yolda geçtiği her Ukrayna köycüğünde atları değiştirdi. Aynı gün yukarı Don hudutlarına vardı. Ama daha girdiği ilk Kazak köyünde İhtilal Komitesi Başkanı, Kızıl Ordu'dan yeni dönmüş bir genç, "Size yazık ki öküz vereceğiz kumandan yoldaş," dedi. "Bütün köyde tek bir atımız var. O da üç bacağı üzerinde zor duruyor. Geri çekilme sırasında bütün atlar Kuban'da kalmış." "Belki o tek atla idare ederim," dedi Gregor parmaklarıyla masayı döverek. Tatlı yüzlü başkanın şen gözlerinin içine baktı. "O atla oraya hiç varamazsınız. Bir hafta gidersiniz de varamazsınız. Ama üzülmeyin, kuvvetli öküzlerimiz var, uzun adımlı. Zaten Vyashanska'ya bir araba göndermemiz lazımdı. Savaştan sonra burada kalan bir parça telgraf teli var da. Hiç araba değiştirmeyeceksiniz. Kapınızın önüne kadar götürecekler sizi." Başkan sol gözünü kısıp kırptı. Gülümseyerek ekledi. "En iyi öküzlerimizi sürücü olarak da genç bir dul veririz size. Burada bir kadın var, öyle azgın, öyle azgın. Düşünüz de görseniz inanamazsınız. Onunla göz açıp kapayıncaya kadar bir de bakarsınız evinize varmışsınız. Ben de askerdim, insan halinden anlarım." Gregor düşündü. O yola giden bir atlı araba beklemenin boşuna olacağına karar verdi. "Yayan gideyim dese çok uzaktı. Peki," deyip öküzleri kabullenmekten başka çare yoktu. Bir saate kalmadan araba kapının önündeydi. Köhne bir şey. Tekerlekleri gıcırtılı, arka kenarı kırık dökük. Rastgele atılmış samanlar sarkıyordu orasından burasından. Gregor arabanın içler acısı haline tiksintiyle bakıp, "Görün işte savaşınızı," diye düşündü. Sürücü elinde kamçısını sallayaraktan öküzlerin yanında yürüyordu. Sahiden de pek güzel bir kadındı. Sağlam yapılı, dolgun. Boyuna göre fazlaca büyük memeleri görünüşünü biraz bozuyordu. Yuvarlak çenesini yandan geçen bir yara izi yüzüne hafiften kaşarlanmış bir ifade veriyor. Al al kahverengi yüzünü daha da yaşlı gösteriyordu. Burun direğinin çevresi darı tohumu gibi incecik çillerle kaplıydı. Başörtüsünü düzeltirken gözlerini kıstı. Gregor'u tepeden tırnağa bir süzdü. "Seni mi götüreceğim?" diye sordu. Gregor basamaktan kalkıp kaputunu omzuna attı. "Evet, teli yükledin mi? Ne sandın sen beni?" Kazak kadını çın çın öten bir sesle bağırdı. "Her Allah'ın günü beni bir yere gönderip işlerini gördürtmek isterler. Onun için mi yaratıldım ben? Tellerini kendileri yüklesinler efendim. Yüklemezlerse ben de arabayı boş götürürüm." Yine de ama tel yumaklarını sürükleye sürükleye getirdi, arabaya koydu. Başkanla yüksek sesle ama dostça karşılıklı lanetleştiler. Kadın arada sırada yandan araştırıcı bakışlar fırlatıyordu Gregor'a. Başkan güldü, genç dula gerçekten takdirle baktı. Arada bir de Gregor'a göz kırpıyordu. "İşte bizim kadınlarımız böyledir, demedim mi ben sana?" gibilerinden. Köyün ötesinde uzakta rengi solmuş güz bozkırı uzanıyordu. Sürülü tarlalardan gelen kumru rengi bir duman şeridi yolu kesip geçiyordu. Rençberler muzur otları yakıyorlardı. Kuru çalılık kendir ısırganı, pörsümüş çayır otu. Dumanın kokusu Gregor'un içinde yaslı anılar uyandırdı. Bir zamanlar o da ıssız güz bozkırında böyle tarla sürmüştü. Geceleyin göğün kara boşluğunda ışıldayan yıldızları seyretmişti. Ta tepede uçan kaz sürülerinin çığlıklarını dinlemişti. Samanın üzerinde yerinden kımıldadı, sürücüye baktı. "Kaç yaşındasın sen kadınım?" 60'a yakın," dedi kadın kırıtarak. Yalnız gözleri gülümsedi. "Yok, şakasız. 20. Hem de dul, öyle mi?" "Evet." "Ne oldu peki kocana?" "Vuruldu." "Çok oldu mu?" 2 yıl oluyor." "Ayaklanma sırasında öyleyse ha? Daha sonra güzün." "Peki nasıl idare ediyorsun?" "Ediyorum işte." Dikkatle baktı Gregor'un yüzüne. Gülümsediğini göstermemek için başörtüsünü dudaklarının üstüne çekti. Cevap verirken sesi daha kısık, daha bir başka türlü çıkıyordu. "İnsanın işi oldu mu yalnız kalmaya vakti olmuyor ki. İyi ama kocasız kötü olmuyor mu?" "Kaynanamla yaşarım ben. Çiftlikte işimiz çok." "Peki kocasız nasıl idare ediyorsun?" Kadın yüzünü Gregor'a çevirdi. Esmer yanaklarında al lekeler bir gelip bir gidiyordu. Gözleri ufak, kızılsı kıvılcımlarla çakmak çakmak oldu. "Ne demek istiyorsun?" "Ne dediysem onu." Kadın başörtüsünü dudaklarından çekip kelimeleri uzata uzata konuştu. "Eh, hayatta ondan da bol bol var. Bu dünyada iyilik yapmaktan hoşlanan adam çok." Biraz sustu, sonra devam etti. Kocamla fırsat bulup da kadınlığımın tadına pek varamadım. Hepsi bir ay beraber kaldık. Sonra onu orduya aldılar. Onsuz işte bir türlü idare ediyorum. Şu sıralar genç kazaklar köye döndüler de biraz daha kolay şimdi. Ama ondan önce güçtü doğrusu. Deh kel kafa deh. İşte böyle asker ağa. Benim hayatım bu. Gregor konuşmadı. Bu yol konuşmaya hiç de hevesli değildi. Hatta başladığına bile pişman olmuştu. İri, iyi besili öküzler hep aynı ölçülü uzun adımlarla ayaklarını sürüye sürüye ilerliyorlardı. Birinin sağ boynuzu bir zaman kırılmış, sonra da başının üstünde haç gibi uzamış büyümüştü. Gregor dirseğinin üstüne dayandı, gözlerini yarı yumdu, uzandı arabanın içinde. Çocukken sonra daha büyüyünce sürdüğü öküzler aklına geldi. Hiç birbirlerine benzemezlerdi. Renkleri, vücut yapıları, mizaçları, hatta boynuzları bile hep kendilerine özgüydü. Bir kere elinden boynuzu tıpkı bunun gibi eciş bücüş bir öküz geçmişti. Huysuz, kurnaz bir hayvan. Hep kan çanağına dönmüş aklarını döndüre döndüre gözlerinin köşelerinden bakar, arkadan yanaşmaya kalkan oldu mu tekme hazır. Geceleyin sürü otlamaya bırakılınca ya doğru evin yolunu tutar ya da daha fenası ormana ya da uzak kuytulara girer saklanırdı. Gregor kaç kere at sırtında bütün bir gün geçirmişti. Bozkır'da onu arayıp bulacağım diye. Tam kayboldu gitti derken birden bir yarın en dibinde bir yerde karmakarışık dikenlikler arasında ya da yaşlı, yaygın dallı bir ahlat ağacının gölgesinde karşısına çıkıverirdi. O ezik boynuzlu şeytan başını öküz yuvalarından sıyırıp çıkarmasını da biliyordu. Geceleri ağıl kapısının mandal tahtasını kaldırır çıkar, yüzerek donu geçer, gider çayırlarda dolanırdı. Az çektirmemişti Gregor'a öküz bir vakitler. ''Şu ezik boynuzlu öküz nasıl, sakin midir?'' diye sordu kadına. ''Evet, niye sordun? Ne var?'' ''Merak ettim, hiç.'' ''İnsan söyleyecek bir şey olmayınca hiç der.'' dedi kadın gülümseyerek. Gregor yine susuyordu. Geçmişi düşünmek, o eski barış günlerini, işi savaşla bir ilişkisi olmayan şeyleri düşünmek hoş geliyordu insana. 7 yıl süren bu savaş artık onu adam akıllı canından bezdirmişti. Ne zaman savaş aklına gelse, ne zaman orduda hizmetiyle ilgili bir ufak olayı hatırlasa, birden bir mide bulantısı, derin bir öfke kaplıyordu içini. Savaşıp savaşacağı bu kadardı işte. Bıkmıştı artık. İşe koyulmak, çocuklarıyla Aksinya'yla yaşamak için evine gidiyordu sonunda. Daha cephedeyken Aksinya'yı yanına almayı kararlaştırmıştı. Çocuklarını büyütecek, hep yanında olacaktı. O işi de bir sonuca bağlamak gerekiyordu artık, bir an önce. Eve vardığında nasıl ceketini çizmelerini çıkarıp bol çarıklarını giyeceğini, nasıl pantolonunun paçalarını kazak usulü beyaz yün çorapların içine tıkacağını, evde dokunmuş paltosunu ıpılık ceketinin üstüne atıp nasıl tarlanın yolunu tutacağını kurdu.